Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mütedahhirin. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allemtena ve zidna ilma. Aziz dinleyenler, değerli dostlarımız, Ahzab suresinin 36. ayetinden itibaren bugün okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbimize hamd ederiz. Bizi kelamıyla buluşturuyor. Onun üzerinde tefekkür ve tedebbür etmeye muvaffak kılıyor inşallah. Rabbimizin kelamıyla gözümüzün buluşması, dilimizin buluşması, kulağımızın buluşması, gönlümüzün buluşması ve nihayet hayatımızın buluşması bizim için son derece büyük bir ilahi ikramdır, nimettir. Rabbin kelamı insanı diriltir, doğru yöne yönlendirir. Zira hidayet kaynağıdır. Cenab-ı Hak Kur'an hidayetinden, rahmetinden, nurundan, şifasından, feyzinden hepimizin istifadesini artırsın efendim. Öncelikle kelam-ı ilahiyi tilavet ederek başlıyoruz tefsir dersimize.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم.
Aziz kardeşlerim, okuduğumuz bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili özel bir bölüm. Şöyle başlıyor bu bölüm 36. ayetle. Estağfirullah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Allah ve Resulü bir meselede kesin ve bağlayıcı bir hüküm verdiği zaman, bir konuda hükmettiği zaman, mümin erkek veya mümin kadının kendileriyle alakalı o meselede başka bir tercihte bulunma hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Umumi bir hüküm. Allah ve Resulünün talepleri karşısında, verdikleri hüküm karşısında bir müminin nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğine dair çok net bir ilahi irade, ilahi mesaj. Herhangi bir konuda Allah ve Resulünün hükmü varsa şöyle yapın ya da yapmayın anlamında, orada mümin insana düşen semi'ana ve ata'ana, işittik ve itaat ettik demektir ve tam teslim olmaktır. Hem de gönlünde bir huzursuzluk hissetmeden. Onlara muhayyerlik hakkı yoktur buyuruyor Cenab-ı Hak. Madem ki müminseniz, Allah'a, kulluğa söz vermişseniz, Resulün Allah Resulü olduğunu biliyor ve şehadet ediyorsanız, tasdik ediyorsanız, gönülden kabul ediyorsanız, o zaman bu ilahi emirler, ilahi hükümler karşısında müminseniz uyacaksınız diyor Cenab-ı Hak. Bana göre şöyle, Allah'ın hükümlerine karşı bana göre şöyle cümlesi adeta karşı cephede yer almaktır ve müminliğe yakıştıramaz Kur'an bunu. Mümin insanın böyle söyleyebileceği tahayyül edilemez. Evet, Allah ve Resulünün emrini anlarken ben bunu şöyle anlıyorum deme hakkınız vardır. Eğer tutarlıysanız, kendi heva ve arzunuza göre değil de gerçekten bir takım prensiplerden yola çıkarak o hükmün, o verilen mesajın şu anlamda olduğunu düşünüyorum deme hakkınız vardır. Eğer onu diyebilecek bir altyapınız, bir ilmi seviyeniz varsa, buna içtihat seviyesi de diyebilirsiniz veya Kur'an'ın tefsirini anlayabilecek bir altyapı, işte usule dair, tefsiri anlama usulüne dair, fıkıh usulüne dair, efendim Kur'an ilimlerine dair yeterince bir altyapıya sahipsiniz. Ben bu ayetten ya da bu hadisten, Hazreti Peygamber'in sözünden şöyle anlıyorum deme hakkınız olabilir. Ancak bunu derken elbette kendi arzunuza, kendi daha önceden kabul ettiğiniz bir düşünceye dayanak bulma maksadıyla değil de öyle gerçekten anladığınız için onu o şekilde uygulayabilirsiniz. Fakat Allah ve Resulünün hükmü sizce son derece açık ve net bir şekilde ortada iken, ben bunu değil de şu hükmü tercih ediyorum, onu değil de falanın görüşünü, yani Allah ve Resulünün görüşünü değil de işte falanın görüşünü benimsiyorum, falan işte devletin esaslarını kabul ediyorum, ne bileyim Allah'a ve Resulüne iman etmeyenlerin bir takım görüşlerini daha çok tercih ediyorum, ya da ben evet Kur'an'da ve hadiste böyle ama ben böyle düşünmüyorum gibi küstahça beyanlarınız olursa, bunun imanla alakasının olamayacağına burada işaret edilmiş oluyor. Muhayyerlik yoktur diyor. Seçme hakkı yoktur. Allah Resulü bir konuda kesin hükmünü verdiyse artık orada mümin insana düşen teslimiyettir. Zaten hemen peşinden kim diyor Allah'a ve Resulüne isyan ederse, asi olursa, bu konuyla ilgili efendim baş kaldırı adeta veya dinlemiyorum, beni bağlamıyor gibi bir yola bir mümin insan girecek olursa, Allah muhafaza, fakat dalla dalalen mübine, böyle birisi apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Arzulanan kulluk yolundan dışarıya çıkmış olur buyuruluyor. Bazı müfessirler bu ayeti kerimenin iniş sebebi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Zeyd bin Harise'ye halasının kızı Zeynep bin Cahş'ı eş olarak istediği zaman indiğini söylerler. Yani halasının kızı Efendimizin Zeynep validemiz normal hür bir aileden gelen bir hanımefendi. Zeyd bin Harise ise daha önce çocukluğunda savaşlarda çocuk olarak esir düşmüş, sonra köle olarak satılmış. Hazreti Hatice annemiz ona sahip çıkmış, ona hizmet, onun hizmetinde bulunmuş Zeyd bin Harise radıyallahu anh. Hazreti Hatice annemiz de onu Efendimiz'e bağışlamış. Bu senin hizmetinde olsun demiş. Efendimiz de Zeyd bin Harise'yi azat etmiş. Yani hürriyetini ona vermiş. Hatta daha sonra ailesi gelmişler, onu Mekke'de bulmuşlar. Demişler ki bu bizim yavrumuz, esir olmuştu, biz bunu almak isteriz. Hatta bedelini de ödeyip yanımıza götürmek isteriz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, zaten Zeyd azat edilmiştir, hürdür, tercih onundur. Sizinle gitmek isterse buyursun gidebilir, tercihi ona bırakalım deyince Zeyd bin Harise, o Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel muamelesinden, o adeta kendisine yaptığı ihsanlardan, bir anlamda babalıktan diyelim, o kadar memnun ki gerçek anne babasından izin isteyerek, izin verin ben Muhammed bin Abdillah, daha belki o zaman henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber de olmamıştı, bilmiyoruz, onun yanında kalmayı kabul ediyorum demiştir. İşte böyle bir azat edilmiş ve o zamanki Arap adeti üzere Efendimizin evlatlığı olarak biliniyor. Henüz daha bu evlatlık müessesesi hakkında bütün hükümler tam inmiş değil. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik 40 yaşında geliyor. İşte Zeyd bin Harise azat edildi, artık hürriyetine kavuşturulduğu için Efendimiz halasının kızı Zeynep'e talip oluyor Zeyd için. Fakat Zeynep validemiz ve kardeşi Abdullah denk görmedikleri için, çünkü ne de olsa kölelikten gelmiş birisi, ailesi falan işte aynı şehirde yaşamıyor, aynı bölgenin insanları değiller, İsteksiz bir durum sergiliyorlar. Bunun üzerine bu ayetin indiği ve bu ayet indikten sonra Zeynep validenin de bu evliliği kabul ettiği ifade edilir. Mesela Fahr-ı Razi gibi bazı müfessirlerimiz bunu tefsirlerinde bu şekilde ifade ederler. Tabii ayetin iniş sebebi bu da olabilir, daha başka da olabilir. Bir ayet sadece indiriliş sebebine indirgenemez. Yani bu sadece bu konu hakkındadır denilemez. Müfessirlerimizin genel kanaati böyledir. Daha mutlak bir ifade, daha genel bir ifadede bulunuyor Yüce Rabbimiz bu ayette. Herhangi bir konuda Allah ve Resulü diyor bir hüküm verdiyse, artık mümin erkeklere ve mümin kadınlara bir muhayyerlik olamaz, kendi işleri hakkında da olsa. Evet, bu konuyla da ilgili olabilir, çünkü bundan sonraki ayetler bu konuyla ilgili devam edecek. 37. ayet şu şekilde: Ve iz tegulu lillezî en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevcek vettegillâh ve tuhfî fî nefsik mallâhu mübdîhi ve tuhfî fî nefsike mallâhu mübdîhi ve tekşennâse vallâhu ehakku en tekşâhu. Ey peygamber! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de azat etmek suretiyle kendisine iyilikte bulunduğun kimseye hanımını yanında tut ve Allah'tan kork diyordu. Bunu söylerken Allah'ın daha sonra ortaya çıkaracağı bir gerçeği içinde gizliyor ve onu açıklama konusunda insanlardan çekiniyordu. Oysa asıl çekinmen gereken Allah'tı. Ayet uzunca, devam edelim. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا. Nihayet Zeyd hanımını boşayıp onunla ilişkisini kesince, biz onu sana nikahladık ki artık bundan böyle evladım diye çağırdıkları kişiler hanımlarını boşadıklarında, yani evlatlıklar gibi görülen kişiler hanımlarını boşadıklarında, o hanımlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük, kınama ve hukuki bir engel olmasın. Allah'ın emri neyse o mutlaka yerine getirilecektir. Burada tabii uzunca bir ayet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o evlatlığının, tabii bir babanın adeta oğlunun aile hayatı nasıl gidiyor diye izlemesi gibi Efendimizin de onu görüp gözetmesi var. Geçinemiyorlar. Zeyd bin Harise ile Zeynep validemiz bir şekilde efendim evliliklerini sıhhatli yürütemiyorlar. Kaldıramıyor adeta Zeynep validemiz. Yani işte Zeyd gibi bir kölelikten azat edilmiş birisiyle evlilik hayatı ona zor geliyor. Kim bilir daha başka bildiğimiz bilmediğimiz sebepler de vardır. İnsanların duygularını yönetmek kolay bir hadise değil. İnsan kendi duygularını bile kolay yönetemeyebilir. Burada Cenab-ı Hakk'ın bütün ümmete, bütün insanlığa bir onları üzerinden de bir hüküm açıklaması söz konusu. Kader planını da bilmiyoruz. Çünkü bir sonraki ayette Allah'ın kaderi bir şekilde yerine gelecektir diye bir ifade de var. Burada demek ki bir sır var, kader sırrı var. Bilemediğimiz bir konu var. Fakat evlilikte çok denk gibi görülmediğinden ki bir cahiliye adeti adeta yıkılmış oluyor. Nedir o? Kölelikten azat edilmiş biriyle hür bir kızın evlendirilmesi meselesi. Onunla Resulullah bir çığır açmış oluyor. Ama yine o bir başka çığır daha açılacak. Bunlar üzerinden, bu evlilik üzerinden Yüce Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme adeta bu konunun bilgisini önceden verdiği ifade ediliyor müfessirlerimiz tarafından. Cenab-ı Hak Habibi Edibine Kur'an dışında da zaman zaman vahiylerde bulunmuştur elbette. O vahiy bilgisine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd, Zeynep'i boşayacak. Ve boşadıktan sonra da Zeynep peygamberin eşi olacak. Böyle bir bilgi de Cenab-ı Hak tarafından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy yoluyla bildirilmiş oluyor. Fakat Efendimiz de o toplumda yaşayan bir insan, hakikaten zor bir mesele. Çünkü insanlar evlatlıklarını kendi oğulları gibi görüyorlar. Kendi oğlunun boşadığı bir hanımla evlenmek Efendimiz'e de zor geliyor. Ben bunu insanlara nasıl izah ederim gibi adeta bir çekinme meydana geliyor Efendimiz'de. Fakat Cenab-ı Hakk'ın muradı da o şekilde. Böyle olunca şöyle buyuruyor Efendimiz. Hani diyor sen Allah'ın kendisine nimette bulunduğu, nasıl nimette bulunduğu? İşte onu azat ettirdi bak. Sen ona azat ettin. Ona sahip çıktın. Senin elinle Cenab-ı Hak ona aynı zamanda iman nasip etti o Zeyd'e. Ki bu arada şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de sahabe efendilerimizden hiçbirinin ismi geçmez. Sadece Zeyd bin Harise bu zatın ismi geçer. O da burada geçer. Zeydün diye ifade ediliyor dikkat ederseniz. Hazreti Ebu Bekir'in ismi de geçmez. Hazreti Ömer'in ismi de geçmez. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Aşere-i Mübeşşire. Hiç kimsenin ismine yer verilmez Kur'an'da. Sadece Zeyd bin Harise o kölelikten azat edilmiş peygamberimizin evlatlığı diye bilinen o Zeyd'in ismi geçer. Onun için de ne büyük bir şereftir. Kıyamete kadar ismi Kur'an'da okunur. Müminlerin dillerinde, gönüllerindedir. Evet, sen diyor hani Allah'ın kendisine böylesine bir nimet verdiği ve senin de kendisine bir şekilde nice nimetlerde verdiğin nimetlerle, ikramlarla adeta görüp gözettiğine diyordun ki emsik aleyke zevcek. Bak zevceni tut. Boşama sakın. Vettegillah, Allah'tan kork. Yani o kızcağız, o hanımcağız bak efendim o hür bir ailenin kızı olarak sana eş olarak o da kabul etti. Efendimiz de kendisinde bir ahlaki sorumluluk da hissediyor tabii. Neden? Vesile olan o. Dünürcü o gitti. Doğrusu evliliğe vesile olmak çok güzel bir şey ama böylesi acı sonuçlarda hakikaten sebep olanlar bakımından bir zorluk da var. Efendimiz de bunların boşanması Neticesinde Zeynep validenin biraz mağduriyetle yaşayacağını da biliyor. Evliliğe de vesile oldu. Ayrılmalarını da istemiyor. Fakat bir başka şey var, arka plan var. O arka planda Cenab-ı Hak Zeyd'in Zeynep'i bir şekilde boşayacağını ve nihayette de peygambere eşlik edeceğini de Yüce Rabbimiz peygamberine bildirmiş. Ve şöyle ayetin burası şu şekilde ifade ediyor. وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ Sen diyor içinde gizliyordun. Neyi gizliyordun? وَاللّٰهُ مُبْد۪يهِ Allah'ın bir şekilde açıklayacağını sen gizliyordun Efendimiz'e. Hatta bazı alimler derler ki, müsteşrikler bile ifade eder. Ya Kur'an peygamberin kendi sözü olsaydı herhalde bu cümleyi burada Kur'an olarak ortaya koymazdı derler. Dolayısıyla Kur'an Allah kelamıdır ve Hazreti Peygamber de ondan hiçbir şeyi gizlememiştir. Bakınız burada aslında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yönelik bir bilgi notu var. Diyor Allah'ın diyor açıklayacağı bir şeyi sen de içinde gizliyordun. Bir taraftan zevceni tut, onu boşama diyordun. Allah'tan kork diyordun. Ama bir taraftan da içinde gizliyordun Allah'ın açıklayacağı bir şeyi var. Onu gizliyordun. Ve tahşennâs. Vallahu ehakku en tahşâhu. İnsanlardan çekiniyordun. Halbuki kendisinden diyor çekinilmeye en layık olan Allah'tı. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Sen diyor benim bu vahyimi bile bile ona, halbuki orada belki sükut etmeliydin. O boşamalıydı. Sonra sen onunla evlenmeliydin. Ama öyle yapmadın. Sanki o vahyi, sana olan verilen o bilgiyi bir şekilde içinde gizleyerek ona bak sevgini tut, ondan ayrılma, ondan kopma diyordun. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرَى زَوَّجْنَاكَهَا Ne zaman ki diyor Zeyd, o hanımından artık yeterli görüşmeyi yaptı, ihtiyaçlarını yeterince giderdi. Sonra da onu artık arzu ettiği gibi boşadı. Biz onu diyor zevvecinâkehâ. Onu sana nikahladık. Yani Zeynep valide zaman zaman diğer validelerimize şöyle övünürmüş. Benim nikahımı Allah kıydı diye. Zevvecinâkehâ. Biz diyor onu sana zevce olarak verdik. Onun nikahını doğrudan Mevlamız belirlemiş oluyor. Bunu yaptık ki niye böyle bir hadise oldu? Çünkü zor bir mesele. Peygamberimizin de kaldırması zor. Çünkü dedikodusu olacak bu işin. Nitekim bazı müsteşrikler olsun, bir takım İslam düşmanları olsun, Zeyd Zeynep meselesi diye bir takım şeyler de uyduruyorlar. Uydurma bir takım rivayetler var. Onları burada naklederek kardeşlerimizin, dinleyenlerimizin de gönlünü bulandırmak istemeyiz. Ne olacak? Müsteşriktir. İslam'ı ve Müslümanları zayıf düşürme noktasında, peygamberi onların gözünde düşürme noktasında bir takım uydurma rivayetler üzerine sarılıyorlar. Ama müfessirlerimizin büyük çoğunluğu bu nevi rivayetleri ellerinin tersiyle itiyorlar. Evet, niye Cenab-ı Hak böyle nikahladık diyor. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ حَرَجٌ ف۪ي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Evlatlıklarının diyor zevceleri hakkında onlar şayet boşarlarsa müminlerin onlarla nikahlanması noktasında herhangi bir zorluk, herhangi bir günah, herhangi bir hukuki sorumluluk olmasın diye bunu diyor senin üzerinden adeta bütün insanlığa kıyamete kadar duyurmuş oluyoruz. Çünkü evlatlık insanın kendi öz evladı değil. Böylesi bir evlatlık müessesesi İslam'da kaldırılıyor. Mirasçı da olamaz annesine babasına, yani evlatlık edinen kimselerin mallarına da mirasçı olamıyor. Ve birebir doğrudan nesep diye ifade ettiğimiz o kan bağı oluşmadığı için her ne kadar baba diye ifade etse de, anne diye ifade etse de onlar gerçek annesi ve babası olmuyor. Artı bunu bile Yüce Rabbimiz uygun görmüyor. Onlar diyor kendi babalarına baba desinler. İza qadav minhunne vatara ve kâne emrullâhi mef'ûle, Allah'ın emri er geç yerini bulacak ve yerine getirilecektir. Ve ben diyor bunu böyle murad ettim diyor Yüce Rabbimiz. Bu murad-ı ilahiyle bir hüküm ortaya konmuş oluyor. Birçok hükümler ortaya konmuş oluyor elbette. Ve hatta buradan bazı efendim alimlerimiz ve müfessirlerimiz, özellikle insanın, bazen bizim kültürümüzde de vardır, kendisini koruyup kollayan büyüğüne, bazen efendim üstadına, bazen efendim ne diyelim, hürmete şayan gördüğü zevata insanlar baba diye hitap ederler. Bunu bile doğru bulmaz bazı müfessirlerimiz. Her ne kadar orada tabii bir yakınlık ifadesi olarak kullanılıyorsa da, bazen büyüklerde küçüklere oğlum, yavrum diye hitap eder, kızım diye konuşurlar. Bu bir takım milletlerin örfünde, dillerinde alışa geldikleri şeyler. Küçüklerden de büyüklere yönelik baba ifadesi, babacığım ifadesi zaman zaman kullanılıyor. Buna cevaz verenler elbette vardır ama bazı alimler ya buna bile diyorlar ki izin vermek doğru değil. Çünkü madem ki Cenab-ı Hak bu kadar evlatların kendi öz babalarına nispet edilmesini istiyor, murad ediyor, o zaman bundan da sakınmak lazım gibi görüyorlar. Devam ediyoruz. 38. ayet. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah'ın kendisi için takdir ettiği bir şeyi yerine getirmekte peygambere herhangi bir zorluk yoktur. Bundan önce gelip geçen peygamberler için de Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri ise mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Evet, madem ki Allah bir konuda bir farz ortaya koymuş ya da Cenab-ı Hak bir konuda nasıl davranılması gerektiğine dair bir şey takdir etmiş, hiçbir peygambere diyor Allah'ın bu takdirini yerine getirme noktasında bir zorluk söz konusu değil. Daha önceki peygamberlerde de böyle olmuştur. Sanki burada inceden inceye satır arasında şöyle bir şey var. Ey peygamber, senin zorlandığını görüyoruz. Yani azatlığın olan Zeyd'in boşadığı hanımla evlenmek sana biraz zor geliyor. Yani insanların dedikodusundan biraz onları gündemine alıp çekiniyorsun. Ama zorluk olmamalı diyor adeta. Hiçbir peygambere zorluk olmamalı. Daha önceki peygamberlerde de bu böyle oldu. Allah efendim, Allah bir konuda hüküm verdiyse ya da nasıl takdirde bulunduysa onu kolaylıkla severek yerine getirme durumu söz konusu oldu. Bu sebeple sen de zorlanma diyor. Tabii Habib-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece hassas elbette. Duyguları gözeten bir peygamber. Herkes, her insanda duygularından, yani insanların konuştuklarından bir etkilenme tarafı olabilir. Elbette peygamberimiz de bir beşerdir bir yönüyle. O da etkilenebilir. Bir şöyle ifade edelim. Cenab-ı Hakk'ın bir emrini olan o risalet vazifesini, peygamberlik vazifesini yerine getirme noktasında insanların farklı tepkiler vermesinden de endişe ediyor elbette. Kim adına? Kendi adına değil belki. Onlar adına. Benden uzaklaşmasınlar diye. Belki şundan bile endişe etmiş de olabilir Efendimiz. Etrafımızdaki sahabe halkası da bu hadiseden etkilenebilir. Belki bir kısmı soğuyabilir, uzaklaşabilir gibi bir endişeye de kapılmış olabilir. Ama Yüce Rabbimiz sanki şöyle buyuruyor. Bir şeyi ben murad ettiysem ey peygamber, dünya ne derse desin, kim ne derse desin, etrafın ne derse desin, eşlerin ne derse desin, ne bileyim işte inanmayanlar ne derse desin, onları takma diyor adeta. Onlara bakma. Onların sözlerini aldırma. Çünkü daha önceki peygamberlerde de bunlar oldu diyor. Onların diyor Allah'ın kanunu senden önce gelmiş geçmişler hakkında böyle cereyan etti. Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Ve kâne emrullâhi kaderan maktûra. Genelde bunu Allah'ın emri efendim takdir edilmiş bir kaderdir diye anlar müfessirlerimiz, ama şöyle de anlaşılabilir bu. Allah'ın emirlerinin hepsi aslında güç yetirilecek niteliktedir. Yani biz sana gücünün üstünde bir şey zaten senden istemeyiz. Bu yapabileceğin bir şeydir. Manasına da gelir bu. Ve kâne emrullâhi kaderan maktûra. Allah'ın her emri esasen güç yetirilebilecek derecededir, ölçüdedir şeklinde de anlamanın bir engeli yoktur diye düşünüyorum doğrusu. İlle bu takdir edilmiş bir kaderdir diye anlama mecburiyetimiz olmasa gerektir. Bu yönüyle ayetin son kısmını zaten Allah'ın emri her zaman güç yetirilecek bir emirdir. Zira Allah la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye kaldıramayacağı vüs'atının üstünde bir şey yüklemez. Kaldı ki peygamberin vüs'ati, istidadı, kaldırma gücü bizimkilerle kıyas edilmez. Hele hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın emirleri karşısındaki elbette onu kaldırabilme istidadı, kabiliyeti, vüs'atı diyelim hiçbir beşerle mukayese edilemez. Bu sebeple Cenab-ı Hak peygamberlerden elbette diğer insanlardan istemediklerini de istemiştir. Sıradan insanlar için belki bir takım şeyler gücünün üstünde olabilir ama peygamber Allah'ın desteklediği, Allah'ın hususi olarak seçtiği, hususi istidatlarla donattığı bir takım, öyle ya, vahiy alma her beşerin erişebileceği bir seviye değil. Böylesi insanlar oldukları için peygamberler, onlar diğerlerinden daha tahammüllüdürler. Ve devam ediyor 39. ayet. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği vahiyleri eksiksiz olarak tebliğ eder. Yalnızca Allah'tan korkar. Ve Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Evet, her yönüyle Allah onlara yeter. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir peygamber olarak Allah'ın kendisine indirdiği ne kadar vahiy varsa onların hepsini böyle bütün şeffaflığıyla olduğu gibi tebliğ etmiştir. Ve kimseden korkmamış, yalnız Allah'tan korkmuştur. Zaten bu ayetlerin bu şekilde bugün okunuyor olması da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın vahiylerini eksiksiz bir şekilde nasıl aldıysa öyle tebliğ ettiğinin en önemli işaretlerinden birisidir. Allah'tan başkasından korkmadan ilahi hakikatleri beyan eden kimseler olmak. İşte peygamber varisi olan Rabbani alimlerimiz ve ariflerimiz de elbette böylesi bir güzel ahlakla ahlaklanmaları zaruridir. Zaten öyledirler. Onlar da insanlardan korkarak, çekinerek, efendim hangi korku türü olursa olsun Allah'ın beyan ettiği hakikatleri açıklamaktan geri durmazlar. En güzel şekilde beyan ederler. Beyan edilmeyecek olursa onlar da üzerlerinde olan Allah'ın kendilerine ihsan ettiği ilim ve irfan nimetinin hakkını vermemiş olurlar. Özellikle ilahi hakikatleri gizlemek büyük günahtır. Alimler için büyük bir ayıptır. Onlar hak ve hakikati her ne şart altında olursa olsun açıklamak durumundadırlar. Açıklamanın zamanını, zeminini, usulünü, üslubunu elbette seçme hakkına sahiptirler. Hangi zamanda, hangi mekanda, nasıl, hangi kelimelerle, hangi şekilde açıklayacaklarını kendileri belirleyebilirler. Fakat gizlemeleri, hele hele korkudan dolayı gizlemeleri asla doğru bir tavır değildir. 40. ayet. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir Muhammed buyuruluyor. Yani bu ayet indiğinde peygamberimizin erkek çocuklarının hepsi vefat etmişti. Zaten onlar çocukken küçük yaşlarda vefat etmişlerdi. Racül diye ifade edilen yetişkin erkek seviyesine gelmemişlerdi. Kaldı ki bu ayet indiğinde de zaten hayatta değillerdiler. Bu yönüyle evet peygamberimiz hiçbir erkek yaşayan erkeklerden, o dönemdeki erkeklerden hiçbirinin babası olmamıştır. Dolayısıyla Zeyd bin Harise'nin de babası değildir. Onu azat etmiş birisidir. Her ne kadar adetleriniz gereği Zeyd ona baba diye de hitap etmiş de olabilir kendi döneminde. Peygamberimiz de ona evladı gibi muamele etmiş, ona göre çağırmış olabilir. Fakat bu hakikati değiştirmez. Yani hakikatte Zeyd bin Harise peygamberimizin evlatlığıdır ama evladı değildir. Zeyd de ona bir baba gibi, bir baba sıcaklığında, hatta ondan öte saygı göstermiş. Ona göre bir efendim duruş sergilemiştir. Velakin Resulullah. Peki evlenmeye mecbur muydu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun boşadığı eşle? Çünkü o Allah'ın Resulüydü. Dolayısıyla Allah'ın Resulü olduğu için de kendisine gelen o ilahi vahiy gereği onunla evlenmeliydi. Çünkü bu evlenme yoluyla fiili olarak da efendim evlatlıkların hanımlarıyla boşandıkları takdirde evlenilebileceğini göstermeliydi. Cenab-ı Hak onun üzerinde bunu uyguladı. Bir başkası üzerinde değil, çünkü örneklik ondan bütün cihana yayılacaktı. Çünkü o Allah'ın Resulüydü. Sıradan bir mümin, sıradan bir Müslüman değildi. Elçilik vazifesi gereği böyle bir uygulamaya muhatap oldu. Ve hatemen nebiyyin, bir de peygamberlerin sonuncusudur. Sonuncusu olduğu için bu hükmü kaldıracak bir başka peygamber de gelmeyecektir. Dolayısıyla kıyamete kadar yaşanacak süreçte Allah'ın murad ettiği bu hükümler bu peygamber zamanında bir bütün halinde açıklanmalıydı. Öyle de oldu zaten. Nihayet en son El yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün size dininizi tamamladım ayeti nazil oldu. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın erkek çocuğu da kalmadı ki, hatta bazı alimler derler ki buradan yola çıkarak belki peygamberin erkek çocukları yaşasaydı acaba ona da peygamberlik verilir miydi gibi bir insanlarda bir düşünce oluşabilirdi. Kaldı ki damadıyla ilgili bile nice nice düşünceler olduğuna göre bu da tabiiydi, olabilirdi. Yüce Rabbimizin hikmetinden sual olmaz. Onun takdir ettiği kader her şeyin üstündedir. Peygamberimizin erkek çocukları da olmamıştır. Dolayısıyla o Hatemen Nebiyyindir. Bütün peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra artık kıyamete kadar peygamber gelmeyecektir. Kitabullah, yani Kur'an-ı Azimuşşan son kitap. Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de son peygamberdir. Nitekim o şöyle buyurur. Benimle diğer peygamberlerin durumu ev yapan bir adama benzer. Adam evini yapıp tamamlamış, onu güzelce süslemiş, yalnızca bir tuğlasını eksik bırakmıştır. Halk binayı gezmeye başlar, o eksik tuğlanın yerini görünce hayret eder ve şu tuğlanın yeri boş kalmasaymış ne güzel olacakmış der. İşte ben tıpkı o binada olduğu gibi peygamberlik binasında yeri boş bırakılan kerpicim. Ben peygamberlerin sonuncusuyum der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Salat ona, selam ona olsun. Âline, ashabına. Allah'a emanet olunuz efendim.